Ayrım 22.
14 Şubat 1929 sabahı İktam Gazetesi'nin haberi İstanbul'un birçok semtinde hiçbir ilgi görmezken Bolşevik ihtilali kurbanları gönülsüz sürgünlerin yoğunlukta olduğu Pera civarında büyük heyecan yaşanıyordu. Haberin başlığı M. Troçki idi ve şöyle devam ediyordu. Maruf Bolşevik devlet adamının şehrimize geleceği ve memleketimiz tarihiyle Almanya'ya gideceği yazılmıştı. Dün akşam Troçki'nin geldiği hatta Ankara'ya gittiği şai olmuştu. Vakit geç olduğundan haber tahkik edilememiştir. Kaydı ihtiyatla veriyoruz. Lev Troçki'nin İstanbul'a esas varış tarihi aslında 12 Şubat'tı. Haber 2 günlük bir gecikme ile yer almıştı gazetelerde. Mart'ın 13'ü soğuk mu soğuk bir gündü. Kıştan kalan bir ayaz paltoların yakasını kaldırtacak kadar sert hüküm sürüyordu. Seyit birkaç arkadaşıyla buluşmak üzere Tokatlıyan'a doğru geliyordu. Otelin arka cephesindeki yoldaydı. Birden önünden geçen açık arabadakiler dikkatini çekti. Üzeri açık arabanın arkasında oturan bir erkek ve kadın şapkalarını iyice yüzlerine indirmişlerdi. Ön tarafta şoförün yanında oturansa dirseği cam kenarında belirsizce yüzünü perdeliyordu. Yanından süratle geçen arabanın arkasından Seyit hayretle baka kaldı. Erkeklerden birini çok iyi tanımıştı. Ama onu bir gün burada göreceğine inanamazdı. Koca Bolşevik ihtilalini hazırlayanların başını çekenlerden Lev Troçki ile Bolşeviklerin ölüm listesinde ihtilal kaçağı Seyit İstanbul'un bir sokağında karşılaşıyorlardı. Eğer ikisi de sonunda aynı yerde yaşayacaklarsa ihtilali ne amacı kalmıştı? Günlerle dostları arasında bu konu konuşuldu. Lenin'in ölümünden sonra Stalin'in istenmeyen adam ilan ettiği Troçki'nin yeni liderle düşmanlığı sadece güç denemesine saf dışı bırakılmış olmasından kaynaklanıyordu. Yoksa bir beyaz Rus için Stalin ne hissediyorsa bu diğeri için de geçerliydi ve şu anda Sovyetlerin dışından dünyadaki örgütleri işe sıkı temasa geçen Lev Troçki, Stalin aleyhtarı bir güçle geriye dönmeyi ümit ediyordu. Bolşevik liderine 30 Nisan'dan itibaren Büyükada'da etrafı çepeçevre açık, İlyasko konağı diğer adıyla İzzet Paşa Köşkü tahsis edildi. Ancak bu Türkiye'de siyasi bir fırtına kopardı. Sovyet taraftarları Troçki'nin derhal ülkesine teslim edilmesi gerektiğini savunurken, Sovyet aleyhtarları ise Rusya'daki rejime karşı çıkan bu adamı alkışlıyorlardı. Ancak Troçki'nin de Bolşevizmin babalarından biri olduğunu unutuyorlardı. O senenin baharı ve yazı bütün dünyadan Troçki'yi görüp onunla konuşmak isteyenlerin akını oldu Büyükada'daki köşke. Garipti, Bolşeviklerden kaçarak kucak açan İstanbul, Bolşevik bir lideri de aynı sıcaklıkla ağırlıyordu. O arada köşkte kalan Troçki sempatizanı Fransız Raymond Molière, baş başa sohbetler, tartışmalarla Troçki'nin en büyük sırdaşı olmaya çabalarken, karısı Janet'i Troçki'nin oğlu Leon'un aşkına gözden çıkarmak zorunda kaldığı haberi Büyükada'dan kısa zamanda Pera'ya kadar geldi. Bu dedikodular beyaz Rusları pek eğlendiriyordu. İnançlarının bedelini herkes bir türlü öder. Bu da Monsieur Molner'in diyeti olsun diyorlardı. Necmi evlerine genç modern bir hava getiriyordu. Yaşına rağmen olgun zarif haliyle insanı rahatlatıyordu. Seyit onu adeta küçük kız kardeşi gibi kabullenmişti. Genç kız da yaşının getirdiği heyecan ve arzu ile özendiği bütün şık ve hoş şeyleri eniştesinin büyük bir alışkanlıkla yapıyor olmasından son derece etkileniyordu. Ve Seyit'in anlattığı eski hikayeleri dinlerken onun kendisini artık yaşamayan küçük Havva'nın yerine koyduğunu hissederek ona karşı içten içe hüzün dolu bir sevgi besliyordu. Bu aralarında açıkça hiçbir şey konuşulmamış olmasına rağmen her ikisi tarafından da bilinen bir duyguydu. Mürvet ise küçük kız kardeşini yanına alıp sinemaya, alışverişe götürmeye bayılıyordu. Yaşadığı güzelliği onunla paylaşabilmek hoşuna gidiyordu. Elinde büyüttüğü, bezini yıkayıp mamasını yedirdiği kardeşiyle şimdi arkadaş yakınlığı içinde olmak büyük keyifti. Koca kış geçmiş, o çok özlenen bahar gelmişti. Beyoğlu'nun yağmurdan, kardan kaçışan, hızlı adımlarla tramvayı veya faytonu yakalamaya çalışan, kışlıkları içinde koyu renklere bürünmüş kalabalığı bir kez daha kabuk değiştirmişti. Şimdi tam aksine ipek, şifon, saten kumaşların sardığı birbirinden alımlı hanımlar ve onlara duydukları çapkınca hayranlıklarını saygılı bakışlarla gizlemeye çalışan şık beyler, mümkün olduğunca ağır adımlarla salına salına yürüyerek özledikleri güneşi hissetmeye çalışıyorlardı. Garden barlar, bahçe birahaneler hayata geçmiş, park otelin terası, Pera Palas'ın bahçesi yeniden yazın sihirli akşamlarını yaşatmaya başlamışlardı. O akşam Sakız Ağacı sokakta 5 numaralı apartmanın en üst katıda bahar keyfinden nasibini alan mekanlardan biriydi. Terasta henüz renklenmiş sardunya ve cam güzeli saksıların arasındaki masa, bembeyaz keten örtüsü ve iskemleleriyle akşamın serinliğini bekler gibiydi. Açık balkon kapısından dışarıya uçuşan beyaz tüllerden sabun kokusu dağılıyordu. Bütün gün evde bahar temizliği yapılmıştı. Mürvet, Leman ve Şükran'ın karınlarını doyurmakla meşguldü. Necmiye henüz banyodaydı. Mürvet kızların bir an evvel uyumalarını dört gözle bekliyordu. Oldukça yorulmuştu. Balkonda şöyle ayaklarını uzatıp oturmak için can atıyordu. Şükür hiç de huysuz çocuklar değillerdi. Yataklarına uzandıkları zaman bir tek masal yetiyordu uykuya dalmaları için. Mürvet masalını bitirdiği an kapı çaldı. Gelen lokantanın komisiydi. Yenge, Seyit Bey yemeğe gelemeyecekmiş bu akşam. Beni beklemesinler, bir ara uğrarım dedi. Bu genç kadının çok sık duyduğu bir haberdi, şaşırmadı. Ama Necmiye yanlarındayken Seyit'in bütün gece dışarıda kalması ve sabaha karşı çakır keyif gelmesi hoş olmazdı. Bu düşünceyle biraz endişelendi. İki kardeş gelen yemeklerle masalarını donattılar. Seyit iki şişe de yıllanmış şarap göndermişti. Biz bunu nasıl içeriz diye başladılar. Bir iki saat sonra bir buçuk şişe bitmişti bile. Öylesine keyiflenmişlerdi ki Necmiye bile o her zaman kendisini kapalı tutan mahcubiyetinden sıyrılmıştı. İçinden şarkı söylemek geliyordu. Mırıldanmaya başladı. Ellerin ellerimde, leblerin leblerimde, o günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni, kırmızı yanakların, ateşli dudakların, o günkü gördüm seni, yaktın ah yaktın beni. Hazin, yumuşak, tatlı bir sesi vardı. Ne güzel şarkı bu Necmiye dedi Mürvet ve o da tekrarlamaya başladı. Üçüncü defada beraber söylüyorlardı. Her bir yudumdan sonra biraz daha kendilerini kaptırdılar. Oldukça coşmuşlardı. Yanı başlarında Seyit'in sesini duyunca şaşkın mahcup susuverdiler. Hanımlar, güzel hanımlar, keyfinizi kaçırmak istemem ama sesiniz caddelere taşıyor. Seyit, ne zaman geldin hiç duymadık. Genç adam gülerek karısının yanağından, baldızının alnından öptü. Nasıl duyacaksınız? Kendi sesinizden başka ses duymaya haliniz mi kalmış? Bir iskemle çekip masaya otururken hala gülüyordu. Böyle marifetleriniz varmış da neden benim hiç haberim olmadı, söyleyin bakalım. Mürvet de Necmiye de şarabın tesiriyle kendilerini kaybedip şarkı söylerken yakalanmaktan utanmış, birden sessizliğe gömülmüşlerdi. Seyit onları yeniden coşturmaya niyetliydi. Aşk olsun size, ben de eğleniyorsunuz diye geldim. Biraz eşlik ederim size diye. Dut yemiş bülbül gibi sustunuz. Hadi bakalım, doldurun kadehlerinizi. Şaraplar tazelendi. Seyit kendisi de bir kadeh rakı aldı. Az sonra onlarla beraber şarkı söyleyip kadeh tokuşturuyordu. Bir saat sonra hanımları tekrar öperek işine geri döndü. O çıkar çıkmaz Necmiye ablasına sordu. Sahiden kızmadı mı eniştem abla? Ne kadar keyifliydi. Mürvet tabağındaki kavunu keserken gülmeye başladı. Kızmadı Necmiye. Bizi somurtup oturmuş bulsaydı belki kızardı. Ama sen de gördün ne kadar memnun olduğunu. Aslında onun istediği benim her akşam onunla beraber her gittiği yere, her eğlenceye gitmem. Bunu yapamadığım zaman mutsuz oluyor. Peki neden onunla gitmiyorsun her zaman? Bilemiyorum, galiba kendimi rahat hissetmiyorum her zaman. Neden? Çok ahbabı var. Eski arkadaşları, yeni arkadaşları, arkadaşlarının arkadaşları. Hep değişik bir kalabalık içinde. Yani bana göre değişik. Garip insanlar mı demek istiyorsun? Mürvet güldü. Hayır canım, öyle garip demek istemiyorum. Ama çoğunun lisanını anlamıyorum. Neye gülüp neye konuştuklarını anlayamıyorum. Hiç Türkçe konuşan Türk yok mu işlerinde? Var tabii. Ama çoğu Kırımlı onların da. İki kadehten sonra onlar da Rusça konuşuyorlar. Ya da eski günlerini anlatmaya başlıyorlar. Benim paylaşabileceğim hiçbir şey yok. Tek başıma kalmışım gibi geliyor aralarında. Neden Rusça öğrenmiyorsun sen de? Seyit istiyor öğrenmemi ama sanmıyorum. Pekala, öğrenebilirsin abla. Hayır, çünkü istemiyorum. Necmiye ablasının inat içinde verdiği cevabın sebebini anlayamamıştı. Sorar gibi baktı. İstemiyorum. O lisanda duyduğum her kelime bana Seyit'in geçmişindeki hatıralarını hatırlatıyor. Ben onun bana Türkiye'ye alışmasını istiyorum. Necmiye ablasının ruhunu saran kıskançlığın derecesini şimdi daha iyi anlıyordu. Kocasının yıllarla konuştuğu lisandan ve o lisanı paylaştığı tüm arkadaşlarından bile kıskanıyordu Mürvet. Daha fazla bir şey sormadı, ona saygısızlık etmek istemiyordu. Bütün arkadaşça yakınlıklarına rağmen ablasıydı, sustu. Mürvet birden konuştuklarının ağırlığından kurtulmak ister gibi ayağa fırladı. Bekle, şimdi hatırladım, sana bir şey göstereceğim. Nedir o? Sonbaharda Seyit'in bana aldığı bir şey. Şimdi aklıma geldi, daha dolabın üstünde duruyor. Bekle, geliyorum. Az sonra başındaki kahverengi ipek dantel şapkasıyla geri geldi. Başını iki yana sallayarak omuzlarına kadar inen saçlarını dalgalandırdı. Gülümsüyordu. Nasıl, beğendin mi? Necmiye küçük bir beğeni çığlığı ile yerinden kalktı. Abla, ne kadar güzel bir şapka, ne kadar yakışmış, niye giymiyorsun? Seyit zorla aldı bunu, biliyor musun? Giyemem dedim, alışamam dedim, dinlemedi. Ne dedi biliyor musun o zaman? Ne dedi? Yürüyüşe geceleri çıkarız, o arada alışırsın dedi. Gülmeye başladılar. Mürvet başından şapkasını çıkarıp Necmiye'nin saçları üzerine yerleştirdi. Sonra onu elinden tutup koridordaki aynanın karşısına götürdü. Bak şuraya, sana da çok yakıştı, görüyor musun? Genç kız aynadaki görüntüsünü beğeniyle izlemekle beraber ablasına ait bir şeyi sahiplenmiş olmaktan utanmıştı. Hemen çıkarmaya çalıştı başından, Mürvet onu durdurdu. Bırak kalsın, senin olsun. Sana benden daha çok yakıştı. Bunu içtenlikle söylüyordu. Necmiye'nin uzun boyu, ince yapısı, geniş omuzları ve esmer teni için şapka sanki özellikle dikilmiş gibi duruyordu. Abla hiç olur mu? Eniştem kızmaz mı? Hayır, kızmaz. Ben ona söylerim. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Üstelik hakikaten benden çok sana yakıştı. Necmiye aldığı hediyenin güzelliğiyle büyülenmiş olarak Mürvet kız kardeşine böyle kıymetli bir hediye verebilmekten mutlu, yatağa gittiklerinde Seyit henüz dönmemişti. Alıştadan taş gelir. Seyit hayatının muhasebesini yapmaktan kendisini kurtaramıyordu. Geçmişini bir şekilde artık ulaşılmaz mekanlarda ve zamanlarda gördüğü için nispeten daha rahat kabullenmeye, kendisine alıştırdığı her şey yeniden kabus gibi hayatını etkilemeye başlamıştı. Babasıyla kırgın ayrılmış olması, geride kalanlara yardım eli uzatamaması onu yeniden dalgın ve yalnız saatlere itiyordu. Beyoğlu'nu bu kadar sevmesinin bir sebebi de buydu. Bütün bu yalnız anlarında dahi geceyi saran ışıklar, sesler, müzik onu çok uzakta olduğu memleketinin sahnede temsilini seyredercesine etkiliyordu. Buradan başka bir yerde yaşamayı düşünemiyordu. Pera'da alıştığı nefesi soluyordu. Bir gece yoktu ki ailesinin fotoğrafını uzun uzun seyretmeden yatağa girsin. Sabaha karşı eve gelse de bu değişmiyordu. Bir Türk kızı ile evlenip çoluk çocuk sahibi olmasının babasını uzaktan uzağa memnun ettiğini biliyor, biraz da olsun içini rahatlatıyordu. Ama esas istediği onunla şöyle sımsıkı bir kucaklaşmaktı. En son ne zaman kucaklaşmıştı babasıyla doya doya? 1918 yılında Karpatlar'da yaralanıp St. Petersburg'da ihtilalin göbeğine düştükten sonra Kırım'a kaçışını sık sık düşünüyordu. İşte o kaçışın sonunda Aluşta'da baba evine girdiğinde kucaklanıldığı akşamı hiç unutamayacaktı. Çocukluk arkadaşı Teğmen Cemil Kamilov'la birlikte Sadovi Caddesi'ndeki baba evinde nasıl coşkulu karşılanmışlardı. Babasının güçlü avuçları içinde ellerini nasıl sıkı ve ne kadar uzun tuttuğunu hatırladı. Baba Eminov arada görüşemedikleri yılların sevgisini yeniden yakalamanın mutluluğu ile büyük oğlunu bağrına basmıştı. Ve işte her şey o gece bitivermişti. Nasıl müsaade etmişlerdi baba oğul o koca sevginin kopmasına, nasıl? Seyit fotoğrafı her bakışında gözlerini babasının resmine dikip onu karşısında canlı hayal etmeye çalışıyordu. O kadar dikkatle bakıyordu ki bazen yaşlı adamın gözlerinde oğlu için duyduğu özlemi ve sevgiyi görüyor, dudaklarının kıpırdayıp kendisini affettiğini söylediğini duyar gibi oluyordu. Bu anları canlandırmasında tek dostu ve yardımcısı içkiydi. Ne var ki gittikçe dozunu artırması gerekiyordu. Yavaş yavaş ama takip edemediği bir tempoda içkiyle düşlerinin birlikteliği fikrini edinmeye başladı. Uzaktaki hayalleri yakalayabilmek üzere kadehindeki burukluğu daha çok ve daha sık tatmak istiyordu. İçtikçe de o uzak görüntüleri yakına getirebilmek için yalnız kalmayı tercih ediyordu. İçkisi konusunda karısının söylenmeleri, şikayetleri kıskançlığı kadar çekilmez geliyordu. Mürvet ise bütün dikkatine rağmen vırvırsız atlatamıyordu günleri. Ancak o kocasının içki tutkusundaki esas sebebi kavrayamıyordu. Aralarında münakaşalar başlamıştı. Bir keresinde Mürvet, Seyit'in restoran işinde olmasını mutsuzluğunun suçu olarak gösterdi. İşin hep içkiyle ilgili Seyit. Ya içkili lokanta açıyorsun ya içki yapıyorsun. Bıraksana bunları, bulsana başka bir iş, o zaman rahat ederiz. Genç adam sinirlenmişti. Çok şeyi şakayla karşılayabilirdi ama özel işi, zevkleri ve alışkanlıkları üzerinde kimsenin tahakkümünü istemiyordu. Rahat mı dedin, rahat. Şu an yaşadığın rahatı neye borçlusun zannediyorsun? O içkili lokantalar doluyor, o doldurduğum şişeler boşalıyor da ondan rahatız. Sana kaç kere söyledim Mürvet, ben sabah işe gidip masa başında oturup akşam eve dönemem. Bunun bu kadar zamanda nasıl oluyor da hala anlamadın? Hem kuzum birdenbire neler oluyor yine, memnun değil miydin hayatından? Mürvet artık ilk günlerin mahcup dilini yutmuş küçük kızı değildi. İsyanını hemen dile getirdi. Seyit, sen de beni anlamıyorsun. Hayatımın güzel taraflarından şikayetim yok. Ben senin içki içmeni istemiyorum. Ne zararını gördün benim içkimin? Seni mi hırpalıyorum, çocuklarımı mı dövüyorum? Sizi aç yoksul bırakıp gidip kendim paramı mı yiyorum? Nedir benim içkimden istediğin? Mürvet onun sertleşen sesi ve tavrı karşısında mücadeleyi bitirmesi gerektiğini hissediyordu. Alttan almaya çalıştı. Seyit, yapma lütfen, bunların hiçbirini söyledim mi ben? Ama erkek karısının hayatını kontrol altına almak istemesinden duyduğu öfkeyi kolay kolay dindireceğe benzemiyordu. Devam etti. Yoksa yine annenin mahallesindeki komşular mı bir şeyler söylediler? Sesi alaylı bir tona büründü. Annen sana söylemiştir, sen de bana iletiyorsun. Komşu bilmem kimin hanımını tahmin edecek bir cevap mı bekliyorsun şimdi benden? Seyit, lütfen sinirlenme. Ben sadece senin içkiden uzak durmanı istiyorum. İçtikçe karamsar oluyorsun. Sıhhatinden endişe ediyorum. İçkime dokunma Mürvet. O beni yok olmaktan koruyor. Anladın mı? Üzerime varma artık. Ama seni evin dışında tutuyor içki. Bütün lokantalar boşalana kadar her gelenle içmek zorunda mısın Seyit? Sen benim kiminle ne kadar içtiğimi biliyor musun ki? Kaç kez benimle geldin? En eğlendiğini tahmin ettiğim akşamdan sonra bile ikinci defa neredeyse yalvarmam gerekti seni çıkarmak için. Haklı değil miyim? Mecbur muyuz hayatımızı dışarıda geçirmeye, gecelerimizi sokaklarda, barlarda yaşamaya? Niye herkes gibi evde oturmuyoruz? Herkes gibi değil Mürvet. Onlar senin tanıdığın herkesler. Benim tanıdıklarım da benim dolaştığım saatlerde, benim dolaştığım yerdeler. Bu yaştan sonra başka bir kalıba sokamazsın beni. Bunu kabul edersen ikimiz de daha mutlu olacağız. Mürvet bu gece tutturmuş, mücadelesinin sebebi olarak ille de bir kılıf bulmak zorunda hissediyordu kendisini. Kocasıyla bu kadar rahat tartışabildiğine de şaşıyordu. Çocukların geleceğini düşünsene biraz. Seyit acı bir kahkaha attı. Namusumla çalışıp para kazanabildiğim bir işim olması kafi değil mi? Neleri eksik çocukların? Hiçbir eksikleri olmasınlar diye uğraşmıyor muyum? Kapıda taksisini bekleyen kaç aile var acaba? Anneleriyle canları istedikçe süslenip otomobil turu atan, isteyince sinemaya giden kaç çocuk var söyler misin? Ben çalıştığım müddetçe de böyle yaşayacak bu çocuklar. Ama sen beni kırmakla devam edersen korktuğun başına gelebilir. Mürvet bu mücadeleden yorulmuştu, ağlamaya başladı. Seyit, ileride çalışamazsan, bir şey olursa ne olacak? Kazandığımız parayı yiyoruz, her şeyimiz var. Çok güzel yaşıyoruz ama hiç kenarda köşede bir şeyimiz yok. Onu söylüyorum, başka bir şey demiyorum ki. Seyit de bu didişmeden sıkılmıştı. Üstelik aralarında bugüne kadar sessizce hallettikleri tatlı tartışmaların yerini yüksek ve kırıcı tondaki konuşmaların alması onu son derece üzmüştü. Her şey kopuyor muydu yeniden? Kendine hakim olmaya çalıştı. Mürvet, kenarda köşede birikenlerin ne olduğunu yaşadım ben. Kaç nesildir aileme ait toprakları, serveti bir güneş batımı zaman içinde kaybettim. Kaç sene gözüm gibi sakladığım çil çil rubleleri Galata Köprüsü'nden balıklara attım sonunda. Aile yüzüğüm, nişanlarım kim bilir kimin elinde bugün. Öyle çok kaybettim ki ben artık mal mülk biriktirmeye inanmıyorum, anlıyor musun? Mürvet de sesini yumuşatmıştı. Nispeten birbirlerini anlayarak konuşmaya çalışıyorlardı. Ama her şey değişti Seyit. Hiç değilse bir ev alsak, kızlar büyüyor. Çalışamadığın gün gelince düşünmeyiz hiç değilse. Kazandığını yiyerek hayat geçmez ki. Sen şimdi kızlara ev mi alalım demek istiyorsun? Mürvet bir an için kocasını ikna ettiğini sandı. Başını salladı. Çeyizleri olur ileride. Yani damatlara ev alacağım. Affedersin ama bana kaynatam ev mi almıştı? Kaynatan seni görmedi bile Seyit. Görse alır mıydı, yoksa Moskov'un evladı diye kovalar mıydı o da? Mürvet annesinin komşularının dedikodularının Seyit'in kulağına nasıl ve ne zaman gelmiş olabileceğini kestiremedi. Büyük bir eziklik hissetti. Tekrar ağlamaya başladı. Seyit onun yanına gelip omuzunu okşadı. Haydi ağlama artık. Git yüzünü yıka. Bütün bunlar bu kadar kısa zamanda konuşulacak şeyler değildi. İkimizin de biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Eğilip karısını alnından öptü. Mürvet gözlerini kapadı. Kendi kırgınlığına mı yoksa kocasını kırdığına mı üzülsün bilemiyordu. Seyit'in bu öpüşten sonra daha sıcak bir yaklaşımla geceyi sevgi sözcükleri ve muhabbetle geçirmesi olağandı. Ama bu akşam öyle olmadı. Genç kadın yatağına yalnız girdi. Seyit söylediklerinde samimiydi. Artık yatırım yapacağı, bağlanacağı mal mülk istemiyordu. Her şeyin ne kadar inanılmaz bir hızla kaybolabileceğini çok yakından yaşamıştı. Ne zaman geçerse geçsin, nerede yaşıyor olursa olsun güveni yerine gelemezdi. Karısının ev almak hususundaki endişelerini ve bu kadar ağlamaya değip değmeyeceğini uzun uzun düşündü. Mürvet'in devamlı terk edilmek ve yalnız kalmak korkusuyla yaşadığını hissediyordu. Belki de haklıydı. Kendisini güvencede hissetmek için ille bir ev istiyorsa belki o evi almak lazımdı. Ertesi günden itibaren satın almak üzere bir ev gözlemeye başladı. Tabii ki düşündüğü bir tek semt vardı, Beyoğlu. Bu niyetle dolaştığı günlerden birinde Hacı Ahmet Sokak'ta bir kiralık apartman dairesi buldu. Birden buraya taşınmak fikri doğdu kafasında. Güzel bir apartman ve sakız ağacındakinden daha geniş bir daireydi. Daha kapısından girer girmez bu daireye taşınmak istediğini biliyordu. Hiç fazla düşünmeye gerek görmedi. Ev sahibesi Giritli Fatma Hanım'la aynı gün içinde bir kontrat imzaladı. Aylık kirası 25 liraydı. Ancak Fatma Hanım kontrat imzalandıktan sonra bir ricada bulundu. Kızını evlendireceği için biraz daha paraya ihtiyacı vardı. Seyit 250 lirayı peşinen ödemeyi teklif etti. Bunu ilk 10 aylık kiraya sayılacağı hususunda anlaştılar. Seyit dul bir kadına verdiği borç için ayrıca bir evrak düzenlemeyi düşünmedi bile. Merdivenden inerken alt katın kapısından başını uzatan Rum kızlarının kıkırdamalarına gülümseyerek karşılık verdi. Eğlenceli bir apartmana benziyordu. Mürvet kocasının ani değişikliklerine hala daha alışamamıştı ama taşınmalarının nedeni üzerinde fazla kafa yormadı. İki gün içinde yeni evlerine geçtiler. Yeni birkaç parça eşya ve halılar alındı. Yine yemekli davetle dostlarını ağırladılar. Her yeni eve taşınış bir şenliğe dönüşüyordu. Ancak ilk günlerin telaşı bittikten sonra Mürvet kocasına her fırsatta bir ev satın almaları mevzunu hatırlatmaya başladı. Bütün rahatlığına rağmen bu daireye fazla ısınamıyordu. Daha ilk günden alt katlarındaki Rum ailenin kızlarıyla anlaşamayacağını hissetmişti. Onları ağırsız ve hafif meşrep buluyordu. Nitekim yıldızlar hiç barışmadı. Ancak Seyit için durum değişikti. Maria, Eleni ve Olivia araları oldukça iyiydi. Kızlar adeta onun ayak seslerini bekliyorlardı. Seyit apartmandan girer girmez merdiven sahanlığına çıkıp yolunu kesiyorlardı. Mürvet kocasının geldiğini daha kapı zili çalınmadan aşağı katta kopan gürültüden anlıyor ve buna çok içerliyordu. Kızlar binbir cilve Eda ile Seyit'in kendisinden önce karşılaşıyorlardı. En sinirlendiği de kocasının bu işvelere cevap vermesiydi. Seyit'in rahatlığı kızları iyice şımartmıştı. Seyit Bey biz gezmek isteriz canım demeleri arzularının yerine gelmesine yetiyordu. Seyit'in kapıda devamlı beklettiği taksi artık Mürvet kadar bu kızlara da servis vermeye başlamıştı. Aslında Seyit her defasında Mürvet'i de beraber götürmeye çalışıyordu ama genç kadın gözünün önünde açıkça kocasına kur yapan bu zıpır kızların arasında yeri olmadığını düşünüyor ve onlara katılmıyordu. Ancak evde kalmakla da onlar dönene kadar kendisini yiyip bitiren kıskançlık nöbetlerini yaşamaya mahkum oluyordu. Zaman zaman kocasının bu kadar rahat para harcayabilmesinin bütün bunlara sebep olduğunu düşünüyor, sonradan nankörlük etmiş olmanın korkusuyla tövbeler ediyordu. Bu arada Seyit hala satın alabileceği bir ev bakmaktaydı. Beyoğlu'nda ana cadde üzerinde bir binayı olduğu gibi almak, kızlarına ve karısına birer daire hediye etmek fikri birdenbire kendisine çok cazip gelmeye başlamıştı. Hacı Bekir'in karşısındaki apartmanın satılık olduğunu öğrendiği zaman nihayet istediğini bulmuştu. Tek problem birikmiş 9 bin lirasının yeterli olmamasıydı. Binanın sahibi 10 bin lirada ısrar ediyordu. Mürvet kocasının aynen evlilik tarihleri konusunda gösterdiği inadı gösterdiğini anlamıştı. Onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Seyit şart mı bu evi almamız? Biz de 9 bin liralık bir yer alırız. Belki de daha ucuz ne bileyim. Hem şart mı bütün birikmiş paramızı birden eve yatırmak? Bir tek daire olsun yeter. Niye 5 katlı apartman alalım diye uğraşıyorsun ki? Ben onu beğendim. Eğer paramı ev için harcayacaksan bu bina için harcarım. Yoksa başkasını almam. Seyit komik olmuyor mu? Yani alamayacağımız bir yer için inatlaşmak. Ben onu bilmem. Şayet burası olursa olur. Adamı ikna edebilirsem ne ala. Yoksa ev işini unut. Mürvet kocasının damarı tuttuğu zaman inadının hiçbir şeyin sökmeyeceğini biliyordu. Başka bir çare düşünmeye başladı. Peki o zaman borç alsak birilerinden olmaz mı? Mürvet sen benim borçla iş yapmadığımı bilirsin. Ne zor zamanlarımız oldu. Hiç borç istedin mi? Paramın gücü yettiği kadar. Olmazsa olmaz. Ne yapalım? Hasta değiliz, aç değiliz, çıplak değiliz. Apartman almak için eşe dosta avuç açamam. Unut gitsin. Mürvet için susup beklemekten başka çare kalmamıştı. Seyit borç lafına sinirlenmekle beraber aklına başka bir fikir geldi. Belki de dairelerden birisine ortak almak kaydıyla 1000 lira veren biri olabilirdi. Ama olmadı. En güvendiği Yahya'ydı. O da şu an çalıştırmakta olduğu Turkuaz ve Senta lokantaları için yatırım yapıyordu. Seyit mal sahibini 9 bin liraya satmaya ikna etmeye çalıştı. Adam Nuh diyor peygamber demiyordu. Eksik miktarın sonradan ödenmesi de mevzu bahis değildi. Bu defa inadı işe yaramamıştı Seyit'in. Çok kızdı. Başka ev aramadı. İstediğini alamamanın basit bir üzüntüsü değildi onu sinirlendiren. Esas kızdığı amaç edindiği bir mücadeleyi kaybetmiş olmasıydı. Akşam eve geldiğinde yemek masası hazırdı. Mürvet'i ve çocukları öperken birkaç kadehten sonra keyfinin yerine gelebileceğini düşündü. Masaya ilerledi ama ortada içkisi yoktu. Mutfak balkonunda şişeleri depoladığı rafa baktı. Orası da bomboştu. Aklı ermemişti bu işe. Karısına seslendi. Burka içki şişelerinin yerini sen mi değiştirdin? Mürvet mutfak kapısında belirdiğinde nefesini tutuyordu. Yavaş sesle cevap verdi. Değiştirmedim Seyit. Nerede o zaman hepsini içmedik ya? Mürvet ani bir kararlılıkla sırrını açıkladı. Ben onları attım Seyit. Seyit duyduklarına inanamamış gibi gözlerini açıp başını öne doğru uzattı. Ne? Attın mı? Şaka mı yapıyorsun? Çok ciddiyim. Hepsini attım bugün. İçmeni istemiyorum Seyit. Artık içmeni istemiyorum. Seyit balkon kapısını olanca gücüyle çarpıp bağırdı. Sana bunu söylemiştim Mürvet. Benim hayatımı böyle kontrol altına almaya kalkma demiştim. Hatırlar mısın? Beni itiyorsun, uzaklaştırıyorsun. Mürvet için konuşmaktan daha etkili olan silahı ağlamaktı. Bunu biliyordu. Gözlerinde yaşlarla konuştu. Ama içince de benden uzaklaşıyorsun Seyit. Bu tavrından sonra içince içmeyince ne fark eder? Bana analık babalık yapmaya kalkma. Salonda kahkahalarla oynamakta olan kızlar babalarının sesi annelerinin ağlaması üzerine ürkerek sustular. Seyit bağırmaya devam ederek salona doğru yürüdü. Şükran korkusundan masanın altına saklandı ve ağlamaya başladı. Seyit'in bu akşam gözyaşına tahammül edecek hali yoktu. Karısı bir yanda, küçük kızı bir yanda sulu gözlülükleriyle içini daraltıyordu. Hala daha mutfak girişinde duran Mürvet'e seslendi. Al şu kızını da gidin içeride ağlaşın. Mürvet kocasının sesinden isteğinde ciddi olduğunu anlamıştı. Koşarak geldi, Şükran'ı yumulup saklandığı yerden zorla çıkarıp kucağına aldı.